13. Ayrım. Diplomatlar Cam Pazarında. Bu dozajı iyice artırılmış ve kesin talimattan kısa bir süre sonra bir akşam evinde oturan konsolos yardımcısı Necdet Kent'in kapısı çalındı. Akşam saat 20-21 sularıydı. Kapıyı açan Necdet Kent karşısında konsoloslukta tercüman olarak çalışan genç Yahudi Sadi İşcan'ı buldu. Nefes nefese olan Sadi İşcan aynen birkaç hafta önce eski liman bölgesinde olanlar gibi bu sefer de başka bir bölgedeki Yahudileri topladıklarını anlattı ve bunların birçoğunun da Türk vatandaşı olduğunu söyledi. Bu toplanılan insanların Saint-Charles tren istasyonuna gönderildiğini öğrendiğini söyledi Sadi İşcan. Necdet Kent hemen ayakkabılarını giydi ve "Yürü Sadi, yürü, müdahale etmemiz lazım hemen," dedi. İstasyona vardıklarında tren neredeyse kalkmaya hazırdı. En baştan itibaren bu iki genç adam "Bu vagonda Türk var mı?" diye bağıra bağıra arka vagonlara doğru ilerliyorlardı. Tam umutları kesilmek üzereyken en arkadaki iki vagondan "Biz Türk'üz, biz Türk'üz" sesi duyuldu. Hemen oraya koştular. Fakat aynı zamanda istasyondaki Alman askerinin de dikkatini çekmişti bu vagonlara bağıra bağıra arkalara doğru ilerleyen adamlar. Alman asker de hareketlendi. "Ben Marsilya konsolosluğu yetkilisiyim. Konsolos yardımcısıyım. İsmim Necdet Kent," dedi vagondakilere. Ama o esnada gözüne ilişen bir yazı karşısında irkildi. İçinde şoke olmuş ve ağlayan insanların bulunduğu iki vagonun üstünde de "Bu vagon 20 büyükbaş hayvan ve yarım ton saman kapasitelidir" yazısı vardı. Vagonlardan gelen pis hayvan kokuları da cabası. Necdet Kent bu manzara karşısında bir an şoke olmuştu ama Alman askerin sesiyle hemen toparlandı. "Siz ne yaptığını zannediyorsunuz burada?" dedi Alman asker. "Ben Marsilya'daki Türk konsolosluğundan geliyorum. Konsolos yardımcısıyım ve sizden derhal buradaki Türk vatandaşlarının aşağı indirilmelerini istiyorum," dedi Necdet Kent. Tüm serin kanlı diplomat edasını ve nezaketini takınarak. "Bunlar sadece Yahudi," dedi Alman subay. "Bakın, büyük bir hata yapıyorsunuz. Ben bir Türk diplomatıyım ve derhal bu hatanın düzeltilerek vatandaşlarımın aşağı indirilmelerini rica ediyorum sizden," dedi Necdet Kent ısrarla. Alman subay sert ve tavizsiz bir ifadeyle "Ben bu istasyonda görevliyim ve bana istasyona getirilen Yahudileri yükle, gönder" emri verildi. "Bunlar da sıradan birer Yahudi, o kadar, gidiyorlar," dedi. Ve vagonun kapısını kilitlemek üzere adım atar atmaz Necdet Kent daha atik davrandı ve önüne geçip vagonun kapısını aralayıp tırmanıp girdi içine. "Atla Sadi sen de," dedi ve Sadi İşcan da atladı vagona. Vagondaki perişan insanlar bu manzarayı şaşkınlıkla seyrediyorlardı. "Alman subay, siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Yahudi misiniz siz? İnsenize aşağı," dedi. "Senin emirlerin varsa benim de emirlerim var. Müdahale ediyorum. Şimdi ya bizi bırakırsın ya da..." Demeye vakit kalmadan Alman subay kapıyı kapattığı gibi kilidi de taktı ve arka vagona yöneldi. Onu da kilitledi. Arkasından trenin hareket etmesi için var gücüyle düdüğünü öttürdü. Vagondakiler tam bir şok içerisindeydiler. Keza Necdet Kent ile Sadi İşcan da. Ama Necdet Kent korktuğu halde hemen kendini toparlayıp hiç renk vermedi. Büyükelçinin talimatlarını neredeyse harfiyen yerine getirmiş, o an bulabildiği tek müdahale yolu olan Alman askerini vagona binerek tehdit de etmişti. Ama Alman askerinin umurunda olmamıştı. Olsaydı tren kalkmazdı zaten. O küçük istasyonun büyük komutanı netice itibariyle askerdi ve müsaade etmese o treni hiçbir güç o an oradan kaldıramazdı. Ama Alman asker düdüğü bile öttürmüştü ve şimdi Necdet Kent de yanına aldığı Sadi İşcan'la beraber vagondaki vatandaşlarıyla aynı kaderi paylaşıyordu. Her ne kadar diplomatik kariyerinin başında olsa dahi, hele bu konunun ne kadar önemli olduğunu Başkonsolos Bey İçerkin'den aldığı talimat sonrasında kendisini konuyla ilgili yetkililerle görüşmede görevlendirdiyse bile, arkasından talimatın dozajını arttıran, müdahale edilecek emrini veren büyükelçinin dediklerini harfiyen uygulamış olsa bile, şu anda o meşhur meçhule yol alan trenlerden birinin içindeydi. Alman subay istasyonda odasında otururken birden kapı açıldı ve iki adam girdi içeri. "Ne oluyor, siz de kimsiniz?" demeye kalmadan adamlardan biri çok sert bir ses tonuyla "Buraya iki genç adam geldi mi hiç?" diye sordu. "Bu akşam ne oluyor burada anlamak mümkün değil. Evet, demin iki kişi geldi ve hatta trene bindi. Türk'üm," dedi, "siz de mi Türksünüz?" "Trene bindi ne demek?" dedi Sadi İşcan'ın babası. Çünkü oğluydu o trene binen. "Trene bindi demek, trene bindi demek," dedi Alman asker. Oldukça gergin bir ortam vardı. "Peki hangi trene bindi? Tren nerede? İstasyon boş," dedi Bedi Arbel. "Boş tabii ki," dedi Alman asker. "Tren gitti." "Peki bizim iki konsolosluk görevlimiz," dedi Bedi Arbel. "Onlar da trenle beraber gitti." "Anlamadım," dedi Bedi Arbel.
Alman asker anlamayacak bir şey yok. Bindiler vagona. Emrim var deyip inmeyi reddettiler. Ben de indirmeyi başaramayınca bu iki inatçı adam da trenle beraber gitti.
Der demez Bedi Arbel kas katı kesilen Sadi İşcan'ın babasını kolundan tuttuğu gibi
"Hemen gidelim, burada boşuna vakit kaybetmeyelim. Ben ne yapılması gerektiğini çok iyi biliyorum." dedi.
Hemen başkonsolosun evine gittiler. Yolda Bedi Arbel Vişi'de Gestapo karargahının elçiliğin hemen yanında olduğunu ve durumu büyükelçiye derhal bildireceğini, merak etmemesini, büyükelçinin nasıl bir kişilik olduğunu anlattı düşünceli babaya. Bedi Arbel telefonda durumu anlattı büyükelçiye.
"Siz ne diyorsunuz Bedi Bey?" dedi Beyiç Bey. "Necdet Genç tabii daha. Vur dedik öldürmüş. Demek ki çok çaresiz kaldı. Aferin ona. Şimdi merak etmeyin, emrimi fazlasıyla uygulayan bu cesur gençleri kurtarmak benim boynumun borcudur." diye ekledi kendinden emin ses tonuyla.
Alman Gestapo karargahı sürpriz bir konuğun baskınına uğradı. Yanındaki Türk elçiliğinin yakın takip altında tuttukları elçiliğin büyük elçisi o geceki nöbetçi subayı Struve'nin karşısındaydı ve kelimenin tam anlamıyla burnundan soluyordu.
"Derhal Kuruk von Nidda'yı çağırın buraya," dedi büyükelçi.
Gayet sert ve sinirli olduğu her halinden belliydi büyükelçinin. Struve ne olduğunu sormak istedi ama büyükelçi tavizsiz bir şekilde aynı şeyi söyledi ve ekledi.
"İki ülke büyük bir krize doğru gidiyor ve sen hala bana soru sorarak vakit kaybediyorsun."
Struve bir kriz olduğunu ve bu saatte daha kısa bir süre önce misafiri olduğu bu sert ama saygılı yaşlı adamın gözlerini gözlerinin içine dikmesinden bile anlayabiliyordu.
"İnan bana, Kuruk von Nidda'yı derhal çağırmazsan bu büyük bir hata olur ve bu hatayı sana eminim pahalıya ödetir," dedi büyükelçi.
Alman adam çaresiz kaldı, masasına geçip bir not yazıp zarf içine koydu.
"Neden telefon etmiyorsunuz?" diye sordu büyükelçi.
"Kendisi bir yere davetliydi bu akşam, halen oradadır. Sizi temin ederim sayın büyükelçi, bu notumu şimdi arabayla kendisine göndereceğim. Eminim derhal gelecektir," dedi Struve. Nöbetçi subay şaşkındı çünkü Kuruk von Nidda ile Türk Büyükelçisi'nin birçok defalar bir araya geldiği, hatta bir keresinde Otto Abetz ile görüşmeye bile gittiğini neredeyse bilmeyen yoktu Gestapo karargahında. Daha çok kısa bir süre önce Kuruk von Nidda, Finlandiya elçisi Holm, Mareşal Pöten'in sivil kabine şefi Jardel, Vişi Su İdaresi komiseri Luazo ve eşi, Macar gazeteci Dobluhov ve Struve yemeğe davetliydiler Türk Büyükelçiliğine. Struve, Kuruk von Nidda'nın büyükelçiye Yahudilere yaptığı yardımdan dolayı zaman zaman kızsa bile nasıl saygı duyduğunu biliyordu. Ve en üst rütbe demir haç madalyası taşımasının ne kadar gurur verici bir şey olduğunu bizzat anlattığına şahit olmuştu kaç kere. Herhalde von Nidda kızmayacaktır diye düşünüyordu. Büyükelçi oturmayı bile reddetmişti, dimdik ayakta duruyordu. Oysa çocukluktan kalma bir rahatsızlıktan dolayı sağ bacağı oldukça ağrıyordu ama bastonunu almıştı yanına. Çok geçmeden Kuruk von Nidda geldi ve "Aman sayın ekselansları, bu kadar acil ve mühim ne var? Yolda meraktan neredeyse ölecektim. Yoksa Türkiye savaşa mı dahil oldu?" dedi hafif gülümseyerek. Baktı büyükelçi hiç ama hiç gülmüyordu ve ayaktaydı. "Sayenizde savaşa katılmak üzereyiz," dedi büyükelçi. "Anlayamadım," dedi von Nidda. "Sizin bir istasyon komutanınız benim iki vagon dolusu vatandaşımı ve üstüne üstlük bu kadarı yetmezmiş gibi iki konsolosluk görevlisini trene kapatıp göndermiş. Hem de bu iki kişiden biri sadece konsolosluk görevlisi değil, bir diplomattır. Konsolos vekilinin ta kendisidir. Büyük bir diplomatik rezalet yaşanıyor ki bu kullanabileceğim en hafif kelimedir. Sizin bu istasyon komutanınız ne yaptığını zannediyor? Burada neredeyse 3 senedir sizinle tesis ettiğimiz ilişkilerimizi siz çöpe atmak mı istiyorsunuz? Daha net konuşayım. İki eski dost, müttefik ülke şu anda herkesin olmasını istediği yerdeyken tamir edilemeyecek kadar tahrip mi etmek istiyorsunuz siz?" dedi büyükelçi.
Kuruk von Nidda çok rahatsız olmuştu. "İsterseniz benim odama geçelim sayın büyükelçi," dedi.
"Benim vatandaşlarım ve diplomatım o trenden indirilmediği müddetçe hiçbir güç beni kımıldatamaz yerimden," dedi büyükelçi. Kuruk von Nidda şaşkındı. Bu öyle kolay verilecek bir karar değildi. Sonuçta o tren yola çıkmıştı. Zaten Yahudi meselesi konusunda inanılmaz bir baskı vardı üzerinde. "Bu yanlışa derhal müdahale etmezseniz iki ülke arasında kriz kaçınılmaz olur. Burada olanları da her bir detayına kadar Cumhurbaşkanıma anlattığımda eminim Berlin Türkiye ile ilişkileri krize sokmakta inisiyatifi kullanmayan bütün yetkililerin kariyerlerini derhal gözden geçirecektir. Bunun tercih edeceğiniz bir durum olduğunu düşünüyorsanız o zaman başka, ancak geçen her saniye aleyhimize işliyor ve ben burada bu işi bir neticeye vardıramazsam daha fazla vakit kaybetmeden Cumhurbaşkanıma durumu bildirmek üzere ayrılacağım," dedi büyükelçi.
Bunun üzerine Kuruk von Nidda, bana çok kısa bir müddet müsaade ediniz dedi ve kendi odasına doğru yöneldi. Trende ise kelimenin tam anlamıyla bir dram yaşanmaktaydı. İnsanların çaresizliği gözlerinden okunuyordu. Türk diplomatının bile onları aşağı indirmeye gücü yetmemişti. Bu ne nefretti, bu ne kindi, bu ne hırslı Yahudilere karşı. Nereye götürülüyorlardı, ne olacaktı onlara? Necdet Kent serin kanlılığını hala korumaya çalışıyordu. Ama dakikalar koşarcasına ilerliyor, saatler geçiyor ve tren gecenin sessizliğini yarıp tam bir karanlığa doğru yol alıyordu. Sadi İşcan ise korkuyordu, ne de olsa Yahudiydi. Bu defa Türk olmanın ayrıcalığı da kurtaramazdı kendisini. Bu gittikleri yerde diye aklından geçiriyordu herhalde ki, korkma dedi Necdet Kent, bir hal çaresi bulacağız. Seni ben bindirdim, benim sorumluluğum altındasın ve konsolosluk görevlisisin. İyi ama ben Yahudiyim. Bir şey olmaz, diplomatik Yahudisin. Bu tren, hele hele bu vagon pek bir diplomatik değil ama. Diyelim ki biz diplomatiyiz peki. Gerisini söyleyemeden göstereceği insanların zaten hali hazırda kendine baktığını ve onları dinlediğini, kendisinin de korkudan dolayı sesinin tonunu pek ayarlayamadığını idrak etti. Sadi yer yarılsa içine girebilir Doğan. Beyiç Erkin hala ayakta bekliyordu, yerinden kımıldamamıştı. Karargâhta bir hareketlenme vardı, tam olarak ne olduğunu anlayamıyordu. Kuruk von Nidda geldi nihayet. Gerekli temasları yaptım, bundan sonra yapabileceğimiz tek şey beklemek dedi. Büyükelçi hiç cevap vermedi, ayakta beklemeye devam etti. Ta ki sağ dizindeki sancı onu zorla oturtana kadar. Karşılıklı oturmuşlardı Kuruk von Nidda ile Beyiç Erkin. ''Siz burada beklemek istemezseniz ben size neticeyi bildiririm gelir gelmez.'' dedi Kuruk von Nidda. Ancak büyükelçinin bakışları bile sorduğuna soracağına pişman etmişti Alman'ı. Bu olay neticelenene kadar Beyiç Erkin'in konuşmaya hiç niyeti olmayan bir kararlılıkta olması Kuruk von Nidda'yı da sessiz kalmaya itti. Tam bir sessizlik hakimdi şimdi Alman karargahına. Diğer tarafta vagonda da insanlar bitap düşmüşlerdi. Uyumasalar bile sadece trenin sesi vardı gecenin karanlığında. Karargâhta büyükelçi derin bir düşünceye daldı. 25 yıl önce de Almanlarla karşılıklı oturuyordum. Aradan 25 yıl geçtikten sonra da. Nedir benim bu çektiğim dedi. Paris'e geldim, dünyada en fazla tadının çıkartılacağı şehir diye düşünürken bu Almanlar sayesinde sadece birkaç ay Paris'te kalabildim. Şimdi ise Vichy diye bir şehirde yine kaderimdeki Almanlarla karşı karşıya oturuyorum diye düşünüyordu. Beyiç Bey Fransa'da büyükelçiliğimizin kurulduğu birinci günden beri kendisi kadar sıkıntı çeken ikinci bir kişinin olmadığını hatıratına yazar ve der ki, herkes Paris'in ve Fransa'nın sefasını sürdü, ben cefasını çektim. Tam o sırada içeride telefonun sesi sessizliği bozdu, ısrarla çalıyordu telefon. Kuruk von Nidda gitmedi telefona, ona bir not getirildi. Kalbi yerinden çıkacaktı Beyiç Bey'in. Sayın Büyükelçi dedi Kuruk von Nidda, temaslarımdan sonuç aldık, tren durdurulacak. Durdurulduktan sonra konsolosluk görevliniz ve konsolos vekiliniz indirilecek dedi. Peki ya vatandaşlarım? Orada Türk vatandaşı olanlar indirilecek, diğerleri kalacak. Hepsi Türk vatandaşı onların. Nereden biliyorsunuz? Marsilya konsolosum bana öyle bildirdi. Aslında böyle bir bildirim yoktu ama öyle söyledi Beyiç Bey, doğru olanı yapmaya çalışıyordu. Kuruk von Nidda nöbetçi telgraf subayını çağırdı. Derhal bu telgrafı Marsilya'dan kuzey istikametindeki tüm istasyonlara tebliğ edin. Mesele hallolduğuna göre müsaade edin. Sizi kapıya kadar geçireyim Sayın Büyükelçi. Ben meselenin hallolduğuna ve herkesin indirildiğine dair telgrafı görmeden gitmek niyetinde değilim. Tren Marsilya'dan kalkalı neredeyse 6 saat olmuştu. Yoldaki bir istasyonda tren yavaşlayarak durdu. Vagonda bitkin düşen herkes irkildi bir anda. Acaba yolun sonuna mı gelmişlerdi? Ne bekliyordu onları? Ya da bir şey beklemek diye bir şey yoktu artık, her şey bitmişti. Herkes irkildi çünkü kalabalık Alman askerleri trenin arkasına doğru yaklaşıyorlardı. Almanca sesleri herkesin kulağını tırmalıyor ve tüylerini diken diken ediyordu. Necdet Kent ayağa kalkmış, kapının önünde yerini almıştı bile. Açıldığında durumu anlatacak, müdahaleye sonuna kadar devam edecekti. Nitekim kapı açıldı. Necdet Kent hemen kapının önünde ayakta, kalın paltolu, her halinden SS olduğu belli olan bir yüksek rütbeli ve uzun boylu kumandan da aşağıda vagonun önünde duruyordu. Bu adam her halinden belliydi ki bir istasyon kumandanı değildi. ''Bu trendeki Türk diplomat siz misiniz?'' diye sordu Alman komutan. ''İkimiziz'' dedi Sadi İşcan'ı yanına alarak. ''Lütfen aşağı iner misiniz?'' dedi Alman komutan. Hayır dedi Necdet Kent, benim binme sebebim buradaki Türk vatandaşlarının haklarını korumaktır. Onlar bu trenden benimle beraber inmedikleri müddetçe vazifemi yerine getirmiş sayılmam. Dolayısıyla inmeme imkan yok. Alman komutan vagona çıktı bir anda çevik bir hareketle. Oldukça uzun boyluydu. Kokudan suratını ekşiterek tiksine tiksine vagonun içine baktı. Necdet Kent'in omuzunun sağ ve sol yanından. Bunlardan hangisi vatandaşınız diye sorar sormaz vagonun içine nefes bile almaz oldu insanlar. Kendi hayatları, canları, aileleri üzerine birinin karar vermesiyle karşı karşıyaydılar. Çünkü hepsi Türk değildi. Hepsi Türk vatandaşıdır. O yüzden itirazımı binerek gösterdim deyince Necdet Kent insanlar nefes alıp vermeye başladılar tekrar. Alman komutan birkaç saniye sessizce ki Necdet Kent'in gözlerinin içine baktı. Necdet Kent de Alman komutanın gözlerinin içine. Hangisi Türkse alıp inin aşağı bu trenden. Hepsi Türk. O zaman hepsini indirin aşağı derhal dedi ve arkasını dönüp aşağı indi Alman komutan. Sadi İşcan da dahil olmak üzere kimse inanamamıştı olanlara. O leş gibi kokan büyükbaş hayvan vagonunda o kadar karamsarlığa kapılmışlardı ki sanki basiretleri bağlanmış gibi öylesine durmaktaydılar. Hadisenize ne bekliyorsunuz? İnin derhal aşağı diye Türkçe seslenince Necdet Kent herkes hareketlendi ve sessizce aşağı inmeye başladılar. Almanlar seyretmekteydi, belki de kahrolarak seyretmekteydi. Öbür vagonun da kapısı açılmış, iki vagon insan aşağıya inmişti. Kimse inanamamaktayken bir düdük sesi duyuldu ve tren yavaş yavaş hareket etmeye başladı. Alman askerler de arkalarını dönmüş gidiyorlardı. Almanlar gözden kayboldu an Necdet Kent'in etrafını saran kalabalık ona dokunmaya, onu öpmeye çalıştı. Sadi, bir kamyon gibi bir şey bulmamız lazım bu insanlara. Necdet Kent hala müdahale ediyordu duruma. Ne de olsa emir almıştı büyükelçiden. Beyçerkin elindeki telgrafı okudu. Çok yorulmuştu, ayağa kalktı. Önce kafasıyla teşekkür etti, sonra hayatında ilk defa Almanca konuştu. Danke, Herr von Lidda. Bir şey söyleyebilir miyim Sayın Büyükelçi dedi Krug von Lidda. Buyurun lütfen. Birinci Dünya Savaşı esnasında Osmanlı'daki Alman komutanları neden hem sizi sevmediklerini hem de büyük saygı duyduklarını şimdi anladım. Demir Haç madalyası doğru insana verilmiş dedi ve aniden topuklarını sıkıca birbirine vurarak asker selamı verdi Krug von Lidda. Beyçerkin'in suratında bir tebessüm belirdi uzun saatler sonrasında. Büyükelçi gitsin baskıları artıyor. Beyçerkin'in Yahudiler için yaptıkları artık Almanlar ve Vichy hükümeti tarafından rahatsızlık boyutunu çoktan aşmıştı zaten. Ama en son olanlar artık bu iki ülkenin Türkiye üzerinde bu sefer çok daha yoğun baskı kurmalarına sebep oldu. Artık kesinlikle bu büyükelçinin gitmesini istiyorlardı. Bu arada Beyçerkin vatandaşı olan Yahudileri Türkiye'ye göndermek için son tarihi olan 31 Ocak 1943 tarihini de değiştirmeyi başarmıştı. Tahliye 31 Mart 1943'e ertelendi. Ancak sonra tekrar ertelendi, tekrar ertelendi. Beyçerkin 1942'den başlayarak özellikle 1943 senesinde çok yoğun olarak kafileler düzenledi İstanbul'a. Dipnot, Ankara'daki Amerikan elçisi Lawrence G. Steinhardt, 9 Şubat 1944 senesinde İstanbul'daki Yahudi ajansının başındaki Haim Barlas'a yazdığı mektupta 42 senesinde, 43 senesinde çok teşvik edici bir tahliye artışı gözlendiğini yazar. Beyç Bey Fransa'daki görevinden Nazilerin milyonlarca Yahudi'yi ölüm kamplarına taşıdıkları esnada Yahudi dolu tren kafilelerini ters istikamette yaşama taşıma işlerini başlatması ve bir düzene sokması, bu olaya izin verdikleri halde kabullenemeyenlerin Ankara'ya yaptıkları büyük baskılar sonucunda 1943 Ağustos'unda ayrılmak zorunda kaldı. Ama içi rahattı. Önce 10 bin Yahudi'ye Türk vatandaşlık vesikası verilmesini sağlamış, savaş ortamından onları tahliye edip Türkiye'ye dönmelerinin onayını resmi olarak her iki ülkeden de almayı başarmış ve vatandaşlıktan hiç çıkmamışlarla beraber toplam 20 bin civarındaki Yahudi'nin hayatta kalmasını sağlayabilecek seferleri başlatmıştı. O artık burada olmasa bile arkada kalan herkes ne yapılacağını çok iyi öğrenmişti. Beyçerkin Yahudilere yaptığı yardımları her şeyden önce vicdanı olan biteni kabul etmediği için yapıyordu. İnsan olduğu için yapıyordu. Bir büyükelçi olarak Ankara'ya Fransa'daki Yahudilerin yaşadığı facianın insanlık boyutunu anlatabilmek için yazdığı raporda bile bir anneyle 7 aylık minik bebeğinin başına gelenleri anlatmıştı. Bir diğer gönderdiği yazıda şu cümleler özellikle dikkat çekmektedir. çocuklara, kadınlara, erkeklere, babalara ve annelere basit bir sürüymüş gibi davranılması, aynı ailenin fertlerinin birbirlerinden ayrılması ve sonu belli olmayan bir yola gönderilmesi. İşte Ankara'ya gönderdiği bir yazıda geçen bu cümle, Behiç Bey'in vicdanının sesini en iyi yansıtan tanımlama olsa gerek. Diğer bir sebep ise mantığı ve olayları değerlendirme kabiliyetiydi. Nazi Almanyası'nın ve Vichy Fransa'sının Yahudilere yaptığını doğru bulmuyordu, insanlık dışı buluyordu. Ne zaman yanlış bir durumla karşılaşsa müdahale etme kararını derhal alıp uyguluyordu. Atatürk soyadı kanununu çıkarttığında 37 yakınına soyadlarını kendi el yazısıyla yazıp şahsen göndermek suretiyle bildirmiştir. Bu 37 soyadını da Türk Dil Tarih Kurumu'na verip saklamalarını istemişti. Memleketin ilk soyadları olarak 9.'sü Behiç Bey'e lütfettiği Erkin soyadıdır. Açıklamasında şöyle yapmıştır. İçinde bulunduğu şartlar ne olursa olsun o şartlardan etkilenmeden doğru düşünebilen, bağımsız kalabilen. Alman subaylar Enver Paşa zamanında Osmanlı ordusuna getirildi. İtiraz edenlerin başında Behiç Erkin vardı. Alman komutanların sonradan çıkarttıkları her kitapta yer aldı Behiç Bey'in işlerine nasıl müdahale ettiği. Kurtuluş Savaşımızın başında Mustafa Kemal demir yollarının başına geçmesini istediğinde işime karışılmamak şartıyla dedi ve sonra işine karışılınca istifa etti. Behiç Erkin'siz zaferin kazanılamayacağını söyleyen Fevzi Çakmakpaşa onu geri getirebilmek için zamanın Bayındırlık Bakanı'nın değişmesine kadar giden bir mücadele verdi. Kurtuluş Savaşı'nın en önemli yerinde Başkumandan Mustafa Kemal'den gelen cepheye asker sevkiyatının hızlandırılması ile ilgili emri yanlış olduğuna inandığı için uygulamadı. Mustafa Kemal'e uygulamama nedenlerini açıklayarak cesaretini ortaya koydu ve cepheye sevkiyatı dakikası dakikasına planladığı gibi gerçekleştirmeyi başararak cephe gerisindeki yani perde arkasındaki en önemli başarıya imza attı. Cumhuriyet kurulur kurulmaz İsmet İnönü Başbakan ve Behiç Erkin ise sadece demir yolları genel müdürü iken İsmet Bey'e başbakana demir yollarının yabancı işletmecilere geri verilmesi fikrine müdahale ederek millileştirilmesini sağlayan konuşmayı yapma cesaretini gösterdi. İsterseniz Türklerin de trenleri mükemmel bir şekilde işleteceğine dair size senet imzalayıp vereyim. Mustafa Kemal'e bir sohbet esnasında istihbarat işlerinin resmi olması gerektiği konusunda fikrini beyan ederek MİT Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kurulmasının fikir babalığını yaptı ve MİT'in kurucu kararnamesine bakan olarak imza attı. Bakanlıktan istifa sebebi bile İsmet İnönü'nün kendi sorumluluk alanı olan Bayındırlık Bakanlığı'na bir bürokratın atanması konusundaki ısrarlı talebiydi. Behiç Erkin yanlış olduğuna inandığı bu atama talebini başbakana kendi fikrini savunarak yapmadı. Benim bakanlığımdaki işlerle ilgili sorumluluk bana aittir. Kimseye müdahale ettirmem. Bakanlığımı layığı ile idare edemezsem o zaman hesap sorarsınız. Ben de hesap veririm. Ama işime kimseyi müdahale ettirmem demişti Başbakan İsmet İnönü'ye. Ve İsmet Bey ile bu konuda anlaşamayınca bakanlık görevinden o anda istifa ederek o odadan çıktı. Belki de doğru olmadığına inandığı konularda karşısındaki kişi ya da güç ne olursa olsun doğruları savunmadaki kararlılığı ve gücünü aldığı yaratılışından olsa gerek, Behiç Erkin'e 1939, 1940, 1941, 1942, 1943 senelerinde insanlığın gördüğü en büyük dramda kader, Nazilerin Yahudilere uyguladığı o korkunç soykırımda en azından 20 bin Türk asıllı Yahudinin hayatta kalmasında başrol oynama görevini yüklemişti. Belki de Allah tarafından gönderilmişti bu göreve. Fakat Behiç Erkin'in insanlık namına zaten Türk kimliği olan muntazam Yahudi tebaası vatandaşları ve sonradan 6 kelime ezberleterek verilmesine izin verdiği kimliklerle gayri muntazam Yahudi tebaası için yaptıkları artık Almanlar ve Vichy hükümeti tarafından rahatsızlık boyutunu çoktan geçmişti. Ayrılmasına bir ay kala Behiç Erkin uzun zamandır üstünde çalıştığı ve Yahudi mal varlıklarının hepsinin karşılıklı anlaşmalar gereği Türkiye Cumhuriyeti servetinin bir parçası olduğunu ispatlayan, kelimenin tam anlamıyla mükemmel denebilecek bir çalışmayı Vichy hükümetinin önüne koydu. Türkiye ile Fransa arasında imzalanan ve hala yürürlükte olan 1923 Lozan Anlaşması, 1929 Denizcilik Anlaşması ve 1931 tarihinde Denizcilik Anlaşması'na ilave kararnameyi bularak Türk Yahudilerinin servetlerine el koyamayacaklarını kanıtlaması, Behiç Bey'in dönmeden önce Vichy Fransa'sına indirdiği ikinci en büyük darbeydi. Büyükelçiliğe ve konsolosluklara başvuran Fransa vatandaşı olan ama zamanında Türkiye'de Osmanlı topraklarında doğanlara vatandaşlık vererek koruma altına alıyordu. Çıkan her Yahudi kanununa resmi olarak karşı çıkıp arkasından tüm nüfuzunu kullanarak ısrarla vatandaşlarını koruyordu. Ama onun gözünde insan olan bu vatandaşlar, Vichy hükümetinin ve Nazilerin gözünde sadece Yahudiydiler. Nihai çözüm için ölüm kamplarına gönderilmesi gereken Yahudiler. Bu Yahudileri koruması sonuç alamadığında Vichy hükümet başkanı Lavallée bile köşeye sıkıştırarak istediğini kabul ettirmesi, Adolf Eichmann'ı sinirlendirerek Otto Abetz'e Yahudileri ülkesine trenlerle taşıma kararını kabul ettirmesi, gerek Vichy hükümetini ve gerekse de Almanları çok sinirlendirdi. Ve iki ülke ile Türkiye arasında çok ciddi krize sebep oldu. Bir de muhtemelen son durağı Auschwitz'in olacak trenden Necdet Kent'le 80 Yahudi'yi Alman karargahını terk etmemek suretiyle trenden aşağı indirtmesi. Vichy Fransası ve Nazi Almanyası Beyçerkin'i bu yardım çalışmalarından dolayı suçlayıp şikayet ederek Türkiye'ye bu büyükelçiyi geri çekmesi için büyük baskı uyguladı. Bu baskı Amerika'da Washington Post gazetesinde bile büyükelçinin suçlanan aktivitelerinde kuvvetli Nazi engeli başlığı ile yer buldu. Bu başlığın altında Türkiye Fransa'daki Büyükelçisi Beyçerkin'i Almanlar tarafından Vichy'deki elçiliği üzerinde uygulanan baskılar yüzünden geri çağırdı diye yazarak duyuruyordu Amerikalı okurlarına. Washington Post 17 Haziran 1943'te. Beyçerkin Yahudilere yapılanın yanlış olduğunu tespit ettiği an Türk Büyükelçisi olduğu için kendi vatandaşlarının haklarını ve canlarını korumak için karşısındaki Vichy hükümetine ve Nazi Almanyasına sonuna kadar direndi. Çünkü geçmişinden sahip olduğu stratejik yerlerdeki askerlik tecrübeleri, yaşadığı savaşlar ve devlet adamlığı tecrübelerinin ona kazandırdığı çok önemli bir meziyeti vardı, muhakeme gücü. İşte bu muhakeme gücü onun hem Fransa'nın hem de Almanya'nın Türkiye'yi karşısına almak istemediği ve veya alamayacağı sonucuna ulaşmasını sağlıyordu. Bu sonuca ulaşması ise hayatını riske etme pahasına dahi olsa şahsen hiç tanımadığı binlerce insanın tek hayatta kalma umudu yapmıştı onu. Almanlar Fransa'yı işgal edince binlerce insan için ölümle yaşam arasındaki tek fark üstünde damga olan bir kağıt parçasıydı. Üstünde ay ve yıldız taşıyan bir kağıt parçası ve yine üstünde ay ve yıldız olan bir resmi damga. Bu kağıda sahip olunduğunda bu hakları kendi hayatı pahasına koruyan bir büyükelçi vardı o sırada Fransa'da. Hem de en yüksek Alman makamının karşısına çıkıp haklarını savunacak kadar, inancı ve en yüksek Fransız makamına gidecek kadar yüreği olan bir büyükelçi. İşte o büyükelçi Behiç Bey'di. Ama o sadece bir büyükelçi değil, Çanakkale Harbi'nde cepheye asker sevkiyatının aksamadan yapılmasını sağlayan, Kurtuluş Savaşımızın lojistiğinin başındaki komutandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlam temeller üstüne kurulmasında büyük emeği geçen bir bakandı. O, Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın arkadaşıydı, silah arkadaşıydı ve adı da Behiç Erkin'di.